Ayrım 37, sayfa 494. Sonra şafak vakti araç durdu. Yerimden kımıldayamaz haldeydim. Ağrıyan gözlerimi açtığımda genç askerin araçtan indiğini fark ettim. Esneyerek gerinmesini, çakmak sesini, kısık sesli Almanca konuşmaları duyuyordum. Rahatlamaya çalışan adamların enerjik, kaba konuşmalarını, kuş cıvıltılarını ve yaprakların hışırtısını duyuyordum. Orada öleceğimi biliyordum ve doğrusu artık umurumda da değildi. Bütün vücudum ağrıyordu. Ateşten dildim karıncalanıyor, eklem yerlerim ağrıyordu ve başım da ağırlaşmıştı. Arka taraftaki kumaş kaldırılmış, kapak açılmıştı. Bir görevli inmemi emretti. Güçlükle kımıldayabiliyordum ama yaramaz bir çocukmuşum gibi beni kolumdan kavrayıp çekti. Vücudum o kadar hafifti ki aracın arkasından uçacaktım neredeyse. Sabah sisliydi ve dikenli terlerle kocaman kapıları görebiliyordum. Üzerinde Strohen yazıyordu. Bunun ne olduğunu biliyordum. Başka bir görevli olduğum yerde kalmamı işaret etti ve nöbetçi kulübesine gitti. Aralarında konuştuktan sonra biri uzanıp bana baktı. Kapıların ardından sıra sıra dizili fabrika barakalarını gördüm. Burası gizemli ve bomboş görünen, hissedilir derecede soğuk ve özelliksiz bir yerdi. Kaçma teşebbüslerini önlemek için her köşede gözcü noktası da bulunan bir nöbetçi kulübesi vardı. Kendinizi kaderinize teslim etmenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Ben neredeyse zevkle bunu yapıyordum. Artık ne acı, ne korku, ne de özlem vardı. Büyük bir rahatlamayla gelen ümitlerin yok oluşuydu bu. Yakında Edo'ya kavuşacaktım. Öteki dünyada bir araya gelebilecektik. Çünkü Tanrı'nın bizi bu avuntudan yoksun bırakmayacağını biliyordum. Nöbetçi kulübesindeki hararetli konuşmanın pek farkında değildim. Bir adam gelip evraklarımı istedi. O kadar halsizdim ki ancak üç teşebbüsten sonra onları cebimden çıkartabildim. Kimlik kartımı kaldırmamı işaret etti. Bitlendiğim için bana dokunmak istemiyordu. Listesinde bir şey işaretledi ve beni tutan görevliye Almanca bir şeyler söyledi. Aralarında kısa bir konuşma geçti. Sesler kulağıma gidip gelirken onlar mı seslerini kısmıştı yoksa zihnim bana oyun mu oynuyordu bilmiyorum. Artık kuzu gibi uysal ve uyumluydum. Nereye çekerlerse oraya gitmeye hazırdım. Düşünmek istemiyordum. Beni nasıl bir dehşetin beklediğini bilmek istemiyordum. Ateş kafamın içinde vızıldıyor, gözlerim yanıyordu. Çok bitkindim. Lilia'nın sesini duydum ve içten içe korkmam gerektiğini biliyordum. Bize ne yapacaklarını bilmiyorsun. Ama nedense içimdeki korku duygusunu uyandıramıyordum. Görevli yanımda olup kolumu tutmasa yere düşebilirdim. Kapılar açılıp bir aracın çıkmasına izin verildi ve sonra tekrar kapandı. Zaman içinde dolaşıyordum. Gözlerim kapalıydı ve bir an Paris'teki bir kafede oturduğumu düşündüm. Başımı eğip güneşi yüzümde hissediyordum. Kocam yanımda oturuyor, kahkahası kulaklarımı dolduruyor, koca elleri masanın üzerinde benim elimi tutuyordu. O soğuk gecede titrerken kısık sesle "Ah Edouard" diye sızlandım. "Umarım sen de bu acıları çekmemişsindi. Umarım sen daha kolay atlatmışsındır." Biri yine beni çekiştirdi. Bağırıyorlardı. Eteğim ayaklarıma dolanırken ben çantama kenetlenmiştim. Kapılar tekrar açıldı ve beni kampa ittiler. İkinci nöbetçi kulübesine vardığımda görevli beni tekrar durdurdu. Beni barakalara sokun artık, izin verin uzanayım. Çok yorgundum. Lilia'nın elini gördüm. Silahı kafasına tutuş şeklini düşündüm. Hayatının son anlarında gözlerini benim gözlerime kenetlemişti. Uçsuz bucaksız siyah noktalar cehenneme açılan pencere gibiydi. Şimdi hiçbir şey hissetmiyor dedim kendi kendime. Ve hala işlev gören bir yanımla aslında ona imrendiğimi hissettim. Kimlik kartımı tekrar cebime koyduğumda elim cam parçasına gitti ve o aşinalık duygusuyla içim ürperdi. O sivri uçla boğazımı kesebilirdim. Hangi damar olduğunu ve ne kadar baskı uygulamam gerektiğini biliyordum. Semperon'daki domuzun nasıl teslim olduğunu anımsıyordum. Tek bir hamlede gözleri dingin bir huzura ermişti. Orada durdum ve bu fikrin güçlenmesini bekledim. Onlar ne yaptığımın farkına bile varmadan bu işi bitirebilirdim. Kendimi özgürleştirebilirdim. Bize ne yapacaklarını bilmiyorsun. Parmaklarımı kenetledim ve o sesi duydum. Sophie! Huzurun yaklaştığını biliyordum. Cam parçasını elimden bıraktım. Oydu işte, kocamın tatlı sesi beni eve götürüyordu. O kadar rahatlamıştım ki gülümsemeye başladım. Ses içimden yankılanırken hafiften sallandım. Sophie! Bir Alman eli beni çevirip kapıya doğru itti. Kafam karışmış halde tökezleyerek arkama baktım. Sonra sislerin arasından görevlinin geldiğini gördüm. Önünden karnındaki bohçaya sıkıca kenetlenmiş uzun boylu, kambur bir adam yürüyordu. Onu tanıdığımı düşünüp gözlerimi kıstım. ama ışık arkasından vuruyordu ve onu göremiyordum. Sophie! Odaklanmaya çalışırken aniden dünya durmuş, etrafımdaki her şey sessizliğe gömülmüştü sanki. Almanlar konuşmuyordu, motorlar susmuştu ve ağaçlar da fısıldamayı kesmişti. Mahkumun aksayarak yanıma geldiğini gördüm. Tuhaf bir silüeti vardı. Omuzları bir deri bir kemik kalmıştı ama kararlı adımlar atıyordu. Bir mıknatıs onu bana doğru sürüklüyormuş gibiydi. Vücudum onu benden önce tanımış gibi şiddetle titremeye başladım. Eduar! Sesim çatlayarak çıkmıştı. Buna inanamıyordum. Gerçekten inanamıyordum. Eduar! Şimdi ayağını sürterek yarı koçarcasına bana gelirken arkasından gelen görevli de adımlarını sıklaştırmıştı. Bunun korkunç bir oyun olmasından birazdan uyanıp kendimi aracın içinde bir çizmenin yanı başında bulmaktan korkarak bulunup kalmıştım. Lütfen Tanrım, zulmetme. Sonra birkaç metre ötemde durdu. Çok zayıftı. Yüzü çökmüştü ve güzelim saçları tıraş edilmiş, yüzündeki yara izleri ortaya çıkmıştı. Ama ah Tanrım, yüzü benim Eduar'ım. Bu kadarı çok fazlaydı. Yüzümü gökyüzüne kaldırdım, çantam elimden düştü ve yere yığıldım. Düşerken kollarını gövdemde hissettim. Sophie, Sophie karıcığım, sana ne yaptılar böyle? Edith Betün sessiz salonda tekerlekli sandalyesine yaslandı. Sekreter ona biraz su getirdi ve başını sallayarak teşekkür etti. Muhabirler bile yazmayı bırakmıştı. Orada oturmuş, kalemlerini sabitlemişlerdi ve ağızları da açık kalmıştı. Ona ne olduğunu öğrenemedik. Ben öldüğüne inanıyordum. Annem götürüldükten birkaç ay sonra yeni bir haber geldi ve kampta ölenlerin arasında olduğunu öğrendik. Ellen o haberi duyduğunda bir hafta ağladı. Sonra bir sabah şafak vakti hazırlıklara başlarken mutfakta Ellen'e yardım ediyordum. Le Coq Rouge'un kapısından içeri atılmış bir mektup gördüm. Tam onu alıyordum ki arkamdan gelen Ellen benden önce davrandı. Bunu görmedin Say, deyince çok şaşırdım çünkü daha önce benimle hiç bu kadar sert konuşmamıştı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Beni duydun mu? Bunu görmedin Edith. Kimseye söylemeyeceksin. Aurelien'e bile. Hatta özellikle Aurelien'e. Başımı salladım ama yanından gitmedim. İçinde ne olduğunu görmek istiyordum. Mektubu açtığında Ellen'in elleri titriyordu. Yüzü sabah güneşiyle aydınlanırken bara yaslandı ve elleri öyle titriyordu ki kelimeleri okuyabileceğinden şüpheliydim. Sonra çöküp eliyle ağzını kapattı ve kısık sesle ağlamaya başladı. Ah şükürler olsun, şükürler olsun Tanrım. İsviçre'ye gitmişlerdi. Onlara Alman devletine hizmet adı altında sahte birer kimlik verilmişti ve İsviçre yakınlarındaki sınıra götürülmüşlerdi. Sophie çok hasta olduğu için Eduard kontrol noktasında kalan son 25 kilometre boyunca onu kucağında taşımıştı. Onları oraya götüren görevli Fransa'dan kimseyle irtibata geçmemeleri ve onlara yardım edenleri riske atmamaları konusunda uyarmıştı. Mektup Mary Leville adıyla imzalanmıştı. Kadın salondakilere baktı. İsviçre'de kaldılar. Sıkı Alman denetimindeki Semperon'a bir daha dönemeyeceklerini biliyorduk. Dönerse sorular sorulacaktı ve tabii onlara kimin yardım ettiğini de anlamıştım. Kim yardım ettim adam? Yaşlı kadın bunu şimdi bile söylemenin bir bedeli olabilirmiş gibi dudaklarını büktü. Ve komutan Friedrich Henken dedi. Kusura bakmayın dedi yargıç ama bu çok sıra dışı bir hikaye. Ama bunun resmin kaybolmasıyla ne ilgisi olduğunu anlamış değilim. Edith Betün kendini tuttu. Ellen bana mektubu göstermedi ama zihnini meşgul ettiğini biliyordum. Sophie gittiğinden beri Aurelien, Le Coq Rouge'a pek uğramasa da o yakınlardayken Ellen geriliyordu. Aurelien'in barda kalmaya dayanamıyormuş gibi bir hali vardı. Ama iki gün sonra Aurelien dışarı çıkıp küçüklerde yan odada uyuduktan sonra Ellen beni yatak odasına çağırdı ve Edith benim için bir şey yapmanı istiyorum dedi. Yere oturmuştu ve tek eliyle Sophie'nin portresini tutuyordu. Bir şeyi kontrol ediyormuş gibi elindeki mektuba bakıyordu. Hafifçe başını salladı ve tebeşirle arkasına bir şey yazdı. Doğru anladığını onaylarcasına arkasına yaslandı. Resmi özenle bir örtüye sardı ve bana uzattı. Komutan bu öğleden sonra ormanda kuş avına çıkacakmış. Bunu ona götürmeni istiyorum. Olmaz. O adamdan nefret ediyordum. Annem onun yüzünden gitmişti. Dediğimi yap. Bunu komutana götür. Hayır. Ondan korkmuyordum. Zaten bana hayal edebileceğim en kötü şeyi yapmıştı. Onun yanında bir an bile geçirmek istemiyordum. Ellen bana baktığında sanırım ne kadar ciddi olduğumu gördü. Beni kendine çekti. Hiç bu kadar kararlı baktığını görmemiştim. Edith, Bu resmi komutana vermeliyiz. Sen ve ben onun ölmesini dileyebiliriz ama Sophie'nin dileğini yerine getirmeliyiz dedi. Sen götür, ben götüremem. Ben götürürsem kasabalılar adımı çıkarır ve adımın kız kardeşiminki gibi lekelenmesini göze alamam. Hem Aurelien de bir şeyler çevirdiğimi anlar. Ama o gerçeği öğrenmemeli. Sophie'nin ve bizim güvenliğimiz için kimse öğrenmemeli. Şimdi dediğimi yapacak mısın? Başka çarem yoktu. O öğleden sonra Ellen bana işaret ettiğinde resmi kolumun altına takıp dar yoldan boş araziye, oradan da ormana yürüdüm. Çerçeve ağırdı ve koltuk altıma batıyordu. Başka bir subayla birlikte oradaydı. Ellerinde tüfekleriyle onları gördüğümde korkudan dizlerimin bağı çözüldü. Beni gördüğünde diğer adamı yolladı. Ağaçların arasından yavaşça yürürken ayaklarım buzlu orman yolunda donmuştu. Ona yaklaştığımda biraz tedirgin görünüyordu ve o anda ''Ne güzel, umarım seni sonsuza dek tedirgin ederim.'' diye düşündüğümü anımsıyorum. ''Benimle konuşmak mı istiyorsun?'' diye sordu. Resmi ona vermek istemiyordum. Ona küçücük bir şey bile vermek istemiyordum. Hayatımdaki en değerli iki şeyi elimden almıştı çünkü. O adamdan nefret ediyordum. Sanırım o fikir de aklıma o anda gelmişti. Ellen teyze dedi ki, bunu size vermeliymişim. Resmi benden alıp örtüsünü açtı. Ona kuşkuyla baktıktan sonra arkasını çevirdi. Orada ne yazdığını gördüğünde ise yüzüne tuhaf bir şey oldu. Bir anda olsa yumuşamış, açık mavi gözleri sevinçten ağlıyormuş gibi yaşarmıştı. Danke, dedi usulca. Danke schön. Sophie'nin yüzüne bakmak için resmi tekrar çevirdi. Sonra yine arkasına bakıp orada yazılanları tekrar okudu. Danke, dedi yumuşak bir sesle. Ama bana mı, yoksa Sophie'ye mi teşekkür etmişti bilmiyorum. Benim mutluluğumu tümüyle elimden almışken onun mutlu olduğunu, rahatladığını görmeye dayanamamıştım. O adamdan nefret ettiğim kadar kimseden nefret etmiyordum. Her şeyi mahvetmişti. O durgun havada zil sesi kadar net çıkan kendi sesimi duydum. Sophie öldü, dedim. Resmi size vermemizi bize bildirdikten sonra öldü. Kamplarda İspanya gribinden ölmüş. Neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Sonuçlarından korkmadan akıcı bir şekilde konuşuyordum. O öldü. Buradan götürüldüğü için. Bunu size vermemizi bize bildirdikten hemen sonra. Emin misin? Diye sordu. Sesi çatallanmıştı. Kesinlikle eminim. Belki size söylememeliydim. Bu bir sır. Yüreğim taş kesmiş halde orada durup resmi izlemesini, yüzünün kedere bürünüp bir anda yaşlandığını izliyordum. Umarım resmi sevmişsinizdir, dedim ve ormandan geçip Le Coq Rouge'a doğru yürüdüm. Bir daha hiçbir şeyden korkacağımı sanmıyordum. Komutan 9 ay daha kasabamızda kaldı ama Le Coq Rouge'a bir daha adım atmadı. Kendimi zafer kazanmış gibi hissetmiştim. Mahkeme salonu sessizliğe bürünmüştü. Muhabirler Edith Bütün'e bakıyordu. Tarih aniden burada, bu küçük salonda canlanmıştı sanki. Yargıcın sesi bu kez nazikti. Madam, resmin arkasında ne yazdığını bize söyleyebilir misiniz? Şu durumda dikkat çeken bir nokta gibi görünüyor. Net olarak anımsıyor musunuz? Edith Bütün etrafındaki dolu sıralara baktı. Ah evet, çok net anımsıyorum. Anımsıyorum çünkü anlamını çözememiştim. Tebeşirle şöyle yazılmıştı. Pour her commandan, qui comprendra, papiri medon, anlayışlı komutana, almasa da veren. Liv etrafındaki kuş cıvıltısını andıran seslerin yükseldiğini duyuyordu. Gazeteciler yaşlı kadının etrafını sararken kalemleri anten gibi sallanıyor, yargıç avukatlarla konuşuyor, tokmağını durduk yere kürsüye vuruyordu. Liv halka açık bölüme, neşeli insanlara bakarken ya yaşlı kadını ya da gerçeklerin ortaya çıkmasını alkışladıklarını duyuyordu. Hangisi olduğundan emin değildi. Paul kalabalığı yararak ilerliyordu. Yanına geldiğinde Liv'i kendine çekip kulağına eğildi. O senin Liv, dedi ve sesinden ne kadar rahatladığı belli oluyordu. O senin. Liv, yaşamış dedi. Aynı zamanda hem gülüyor hem ağlıyordu. Kavuşmuşlar. Liv onun kollarındayken etrafındaki kaosa baktı. Artık kalabalıktan korkmuyordu. İyi bir sona ulaşılmıştı ve Liv artık düşman değilmiş gibi herkes gülümsüyordu. Lefer kardeşlerin asık suratlarla ayaklanıp gitmeye hazırlandıklarını gördüğünde Sophie'nin onlarla birlikte Fransa'ya gitmeyecek olmasının rahatlığı içini sardı. Olanlara inanamıyormuş gibi donuk bir suratla ağır ağır eşyalarını toplayan Jane'ye baktı. ''Buna ne diyorsunuz?'' Henry yüzünde koca bir tebessümle Liv'in omzuna dokundu. ''Buna ne diyorsunuz? Kimse zavallı Burger'ın kararını dinlemiyor bile.'' ''Haydi gel,'' dedi Paul korumacı bir tavırla Liv'e sarılarak. ''Seni buradan çıkartalım.'' İnsan selinin arasından sekreter geldi. Kısa yolculuğunda harcadığı efor yüzünden hafiften nefes nefese kalmış bir halde Liv'in önüne çıktı. ''Buyurun madam,'' dedi ve resmi ona uzattı. Sanırım bu sizin. Liv'in parmakları yaldızlı çerçeveye kenetlendi. Salonun loş ışığında ışıldayan saçları ve yüzünde her zamanki gizemli tebessümüyle Sophie'ye baktı. Sonra sekreter, "Sanırım sizi yine arka kapıdan çıkarmalıyız," diye ekledi ve yanındaki güvenlik görevlisi elindeki telsize bir şeyler söyleyerek onları kapıya yönlendirdi. Paul tam adımını atıyordu ki Liv onu kolundan tutup durdurdu. "Hayır," dedi Liv. Biraz daha uzun görünmek için derin bir nefes alıp omuzlarını doğrulttu. "Bu kez olmaz. Ön taraftan çıkacağız." Son. Anton ve Mary Leville 1917 ve 1922 yılları arasında Montreux yakınlarındaki göl kıyısında küçük bir evde yaşadı. Eğlenceden uzak durup birbirlerinin arkadaşlığından memnun görünen sessiz bir çift olmuşlardı. Madame Leville yerel bir restoranda garson olarak çalışıyordu. Konuşmaya pek gönüllü olmasa da yetenekli ve samimi biri olarak anılıyordu. Mülk sahibi onun için karısına dönüp "Asil bir kadın," demişti. Her akşam 9'u çeyrek geçe uzun boylu esmer bir adam olan Anton Leville, hızlı adımlarla restorana giden 15 dakikalık yolu yürür, müdürün odasından açık kapıdan şapkasıyla onu selamlar, sonra da karısı çıkana kadar dışarıda beklerdi. Kolunu karısına uzatır, o da ona sarılır ve gölde güneşin batışını ya da süslü dükkan vitrinlerini izleyerek evlerine dönerlerdi. Komşularının dediğine göre her iş gününde bunu tekrar ederlerdi ve nadiren bu rutini bozarlardı. Madame Leville, Fransa'nın kuzeyindeki bir adrese sık sık paketler, küçük hediyeler yollardı ama bunun dışında dış dünyayla pek ilgilendikleri söylenemezdi. Hafta sonlarında çift evde kalmayı tercih eder, arada bir kafeye giderlerdi. Hava yeterince güneşliyse birkaç saat kağıt oynar ya da adamın geniş omuzları, kadının narin vücudunu bir kalkan gibi sararken yan yana sessizce otururlardı. Komşu evde büyüyen Anna Berşi, babam bir dakikalığına ondan ayrı durursa madamın uçup gitmeyeceğini söyleyerek Monsieur Leville takılırdı demişti. Ve anneme bir adamın karısına herkesin içinde sarılmasının yakışık almadığını söylerdi. Sağlığının sık sık bozulması dışında kimse Monsieur Leville'in ne yaptığını bilmezdi. Özel bir geliri olduğu tahmin ediliyordu. Bir defasında iki komşu çocuğunun resimlerini yapmayı teklif etmişti ama garip renk tercihleri ve sıra dışı fırça darbeleri yüzünden pek beğenilmemişti. Kasabalılar büyük çoğunluğu saat tamircisinin yanındaki Monsieur Blum'un daha uyumlu renk seçimlerini ve daha canlı resimlerini tercih ediyordu. Noel'de bir e-posta geldi. "Evet, tahminlerim konusunda resmen yanılmışım. Sanırım arkadaşlık konusunda da öyle. Sana öğrettiğim voodoo bebeği yapma becerisini kullanmadıysan seninle görüşmek isterim. Son zamanlarda müthiş baş ağrıları çektiğim için bu kesinlikle mümkün. Eğer bunu sen yapıyorsan gerçekten seni tebrik etmeliyim. Ranik'le ilişkimiz beklediğim gibi gitmedi. 15 tane Doğu Avrupalı otel çalışanıyla iki odalı bir evde yaşamak pek de iyi bir şey değilmiş. Kim bilebilirdi ki? Vampir gibi yaşayan ve benim gibi biriyle yaşarsa insan içine çıkabileceğini düşünen bir muhasebeciyle birlikte Gumtree aracılığıyla bir ev bulduk. Sanırım dolabını yolda bulduğum ölü hayvanlarla doldurmadığım ve evde ona dövme yapmayı önermediğim için biraz hayal kırıklığına uğradı ama sorun yok. Uydu antenli televizyon var ve ev bakım evinden yürüyerek 2 dakika uzaklıkta. Tabii artık Bayan Vincent'ın çantasını unutma bahanesini kullanamıyorum. Neden olduğunu sorma. Her neyse, resmin sende kalmasına gerçekten sevindim. Gerçekten. İlişkiler konusunda başarılı olamadığım için de kusura bakma. Seni özledim, Mo." Liv'in omzunun üzerinden ekrana bakan Paul, "Davet et onu," dedi. "Hayat çok kısa değil mi?" Liv hiç düşünmeden Mo'nun numarasını çevirdi. Mo'nun konuşmasına fırsat bırakmadan, "Yarın ne yapıyorsun?" diye sordu. Bu hileli bir soru. "Bana gelmek ister misin? Ailemle yıllık saçma sapan konuşmamı, bozuk uzaktan kumandayı ve Radio Times'ın Noel versiyonunu kaçırayım diye mi? Şaka mı yapıyorsun?" "Saat 10'da bekliyorum. 5000 kişilik bir yemek yapıyorum. Patates soyacak birine ihtiyacım var. Orada olurum." Mo sevincini gizlemedi. "Sana hediye bile alırım belki. Gerçekten satın alacağım bir hediye. Ah, ama saat 6 gibi yaşlılara şarkı söylemek için dönmeliyim. Çok iyi kalplisin. Evet, sanırım son şişi doğru yere batırmamışsın." Bebek Jean Montpelli, savaşın son aylarında gripten ölmüştü. Şoka giren Ellen Montpelli, ne cenazeci o cansız minik bedeni almaya geldiğinde, ne de Jean toprağa verildiğinde ağlamıştı. Her şey normalmiş gibi davranıp Le Coq Rouge'un barını saatinde açıyor, bütün yardım önerilerini geri çeviriyordu ama belediye başkanı o günlerden kalma günlüklerinden ondan donmuş kadın diye bahsetmişti. Ellie'nin sorumluluğunu üstlenen Edith Betun, birkaç ay sonrasında yaşanan bir öğleden sonrasından bahsetmişti. Sol kolu alçıda olan üniformalı, zayıf ve bitkin bir adam kapıya gelmişti. Edith, bardakları kurularken adamın içeri girmesini beklemişti ama adam öylece durmuş, tuhaf bir ifadeyle ona bakmaya devam ediyordu. Edith ona bir bardak su vermesine karşın içeri girmeyince, "Madame Montpellier'i çağırayım mı?" diye sordu. Adam başını eğip, "Evet çocuğum," diye yanıtlamıştı. Konuşurken sesi hafiften çatallanıyordu. "Evet, lütfen." Ellie'nin çekimserlikle bara girişini, hayretler içerisindeki ifadesini, süpürgesini bırakıp eteğini toplayarak ok gibi adamın yanına koşuşunu, açık kapıdan yankılanıp Semperon sokaklarına kadar yayılarak kendi kayıpları yüzünden yürekleri tas kesmiş komşuların bile işlerini bırakıp gözlerini o yana çevirmesine sebep olan hıçkırıklarını anlatmıştı. Edith, yatak odalarının önündeki basamağa oturup, kaybettikleri oğullarının ardından döktükleri gözyaşlarını duyduğunu anımsıyordu. Jean'ı çok sevmesine rağmen hiç acımadığını ve tek damla gözyaşı dökmediğini anımsıyordu. Annesinin ölümünden sonra bir daha hiç ağlamadığını söylemişti. Kayıtlara göre Le Coq Rouge'un Montpellier ailesi tarafından işletildiği yıllar boyunca kapısı yalnızca bir defa kapanmış. 1925'te bir hafta kapalı kalmıştı. Kasabalılar Ellie'nin, Jean-Michel'in, Mimi'nin ve Edith'in kimseye bir şey söylemeden panjurları indirip kapıları kilitleyerek gittiklerini, kapıya da "Tatildeyiz" tabelası koyduklarını anımsıyorlardı. Küçük kasaba halkı bu durumu hayretle karşılamış, yerel gazetede iki şikayet yayınlanmış, müşteriler La Barre Blanche'a yönelmişti. Aile geri döndüğünde onlara nereye gittiklerini soranlara, Ellen İsviçre'ye gittiklerini söylemişti. "Temiz havanın Ellen'e iyi geleceğini düşündük," demişti Monsieur Montpellier. Ellen de hafifçe gülümseyerek, "Ah, kesinlikle öyle, çok iyi geldi," demişti. Madame Louvier, otel sahiplerinin kimseye bir şey söylemeden aniden yabancı bir ülkeye gitmeleri bir yana, bir de döndüklerinde çok iyi bir şey yapmış gibi görünmelerinin çok anlamsız olduğunu yazmıştı. Sophie ve Edouard'a ne olduğunu bilmiyorum. 1930'a kadar Montreux'da kaldıklarını biliyorum ama onlarca yalnız Ellen irtibattaydı ve o da 1934'te aniden öldü. Ondan sonra mektuplarım hep geri döndü. Edith Betun ve Liv 4 defa yazışmış, uzun zaman gizli kalmış bilgileri birbirlerine aktarmışlardı. Liv de bu arada Sophie hakkında bir kitap yazmaya başlamış, iki yayıncı ile görüşmüştü. Bu gerçekten çok zor bir işti ama onu yazmaya Polp teşvik etmişti. Yaşlı kadının el yazısı onun yaşında birine göre yeterince okunaklıydı. Hafiften yana meyilli, muntazam bir yazısı vardı. Liv onu okumak için yatağında yan döndü. Komşularına yazdığı mektubun yanıtında Edward'ın hasta olduğunu ama artık onlardan haber alınamadığını öğrendim. Yıllar içinde aldığım benzer yanıtlardan en kötüsünü düşünmeye başladım. Bazıları hasta olanın Edward olduğunu yazarken bazıları Sophie'nin sağlığının bozulduğunu yazıyordu. Bazıları da öylece ortadan kaybolduklarını söylüyordu. Mimi, annesinin daha sıcak bir yere taşındıklarından bahsettiğini anımsadı. O zaman sonra ben de defalarca yer değiştirdiğimden Sophie'nin benimle irtibat kurması çok zordu. Açlık ve mahkumiyetle cezalandırılmış iki zayıf insanın ne durumda olabileceklerini düşünemiyordum. Ama savaştan sonraki o 7-8 yılda kimsenin sorumluluğunu almadan hayatlarına rahatça devam etmek için oradan taşındıklarını düşünmeyi tercih ettim. Güneşli bir yerde her an tatildeymiş gibi hayatın tadına vardıklarını düşünüyordum. Yatak odası her zamankinden de boştu ve eşyalar önümüzdeki hafta taşınacaktı. Paul'ün küçük dairesinde kalacaktı. Belki başka bir yer tutardı ama ikisi de bu konuyu açmaya henüz yanaşmıyordu. Yanı başında uyuyan adama baktı. Yakışıklılığı, vücudu ve her an yanında olması hala çok hoşuna gidiyordu. Noel'de diğerleri odanın önünde masa oyunları oynayıp, Liv de babasıyla mutfakta bulaşıkları yıkarken babasının ona söylediği sözü düşünüyordu. Bence David onu severdi. Liv bunu düşündüğünde sıkça yaptığı gibi gözlerini sildi ve tekrar mektuba döndü. Ben yaşlı bir kadınım. O yüzden belki ben göremem ama bilinmeyen bir yerden güzel ve tuhaf görünümlü, renkleri sıra dışı ve zengin resimlerin çıkacağını biliyorum. Bir çam ağacının altındaki kızıl saçlı bir kadının resimleri olacak bunlar. Yüzü biraz daha yaşlanmış, kızıl saçlarına aklar karışmış olsa da yüzünde koca bir tebessüm, gözlerinde büyük bir sevgi olan bir kadının resimleri olacak. Liv yatağının karşısındaki portreye baktığında genç Sophie de lambadan yayılan ışığın altından ona bakıyordu. Liv mektubu ikinci defa okuyup kelimeleri, altında yatan anlamları inceledi. Edith Betü'nün sabit ve kendinden emin bakışlarını anımsadı. Sonra tekrar okudu. Selam. Paul uykulu gözlerle ona döndü. Kolunu uzatıp onu kendine çekti. Teni sıcak, nefesi tatlıydı. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Bu çok tehlikeli. Liv mektubu bırakıp yorganın altına girdi ve Paul'un yüzüne baktı. Paul. Liv. Liv gülümsedi. Ona her baktığında gülümsüyordu. Sonra hafifçe iç geçirdi. Kayıp şeyleri ortaya çıkarmakta ne kadar usta olduğunu biliyorsun, değil mi? Kitabın sonu.